Çınaraltı. Şu anda radyoları başında, yolda, evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyen TGRT FM dinleyicileri, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. İstanbul stüdyolarımızdan haftada bir yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, 1870'li yıllarda Kırım'da İsmail Gaspiralı, yurtlarını Ruslara kaptıran Türklerde birlik fikrini uyandıracak gazetesini çıkarıyordu. 1874 yılında Bosna Hersek'te Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı isyan hazırlıkları başlamıştı. İstanbul'da Ahmet Mithat Efendi ile Şair Eşref eserlerini vermiş, Namık Kemal'de mücadelesine girişmişti. Alexander Graham Bell, İlk telefonu yapmış, Benjamin Disraeli İngiliz başbakanı olmuş, Fransa'da Vietnam'ı, o zamanki ismiyle Annam'ı sömürge yapmıştı. İşte sevgili dinleyiciler, o günlerde dünyada bunlar olup biterken, Amerika'da da Güneybatı vilayetlerindeki Kızılderililerin ellerindeki son topraklar, beyazlar tarafından alınmış. Bu yurtların eski sahiplerine ise rezervasyon adı verilen çorak topraklara yerleşme emri çıkarılmıştı. Artık kendi kendilerini geçindirebilmeleri için avlanmaları yasak edilmiş, Washington'un zaman zaman vereceği erzakla ve yetiştirebildikleri kadar mısırla iktifa etmeleri münasip görülmüştü. Kiowa aşiretinin reisi veya şefi Satanta yine o tarihte Amerikan büyük pederine yani Cumhurbaşkanı'na yolladığı mesajda şöyle diyordu. Duyduğuma göre bizi dağın bayırında bir rezervasyona yerleştirmek istiyormuşsunuz. Ben istemiyorum. Ben bozkırlarda başıboş ve hür dolaşmayı severim. Ancak orada kendimi hür ve mutlu hissedebilirim. Yerleşince sararıp soluyor ve ölüyoruz. Mızrağımı, okumu ve kalkanımı gömdüm. Daha ne istiyorsunuz? Çok zaman evvel bu topraklar babalarımızındı. Ama dere boyu gittim miydi, kıyıda hep askerlerinizin kamplarını görüyorum. Bu askerler ağaçlarımı kesiyor. Bu askerler yaban sığırımı, bizonumu öldürüyor. Bunları görünce yüreğim çatlar gibi sızlıyor. Beyaz adam çocuk mu ki yemeyeceğini öldürüyor? Kırmızı adam av vurdu mu, bunu aç kalmamak, yaşamak için yapar. Sadece öldürmek için değil. Evet, gerçekten de sevgili dinleyiciler, 1872 ile 1874 yılları arasında 3 milyon 700 bin yaban sığırı, bizon öldürülmüştü. Bunun ancak 150 bin kadarını Kızılderililer yemek için avlamış, 3,5 milyondan fazla hayvanı beyazlar sırf av zevki için vurmuşlar. Derisini yüzdükten sonra cesedini çürümeye terk etmişlerdi. Bugün bu bizon hayvanı nesli tükenmek üzere olan türlerdendir ve yok olmasın diye son kalanları üzerlerine titrenerek bakılır. Komançilerin şefi Parrava Samon, 10 ayı yani, Teksas'taki yurtlarını kaybetmeleri üzerine Washington'a bir mesaj göndermişti. O mesajda da şef Parrava şöyle diyor. Bana yolladığınız sözlerde sevmediğim şeyler var. Şeker gibi tatlı değil, olmamış kabak gibi acı. Rezervasyonlara yerleşin diyorsunuz, evlerde oturmalıymışız. Bunları istemiyorum. Ben bozkırlarda doğdum. Orada rüzgar hür eser. Orada güneşin ışığını kıracak duvar yoktur. Orada kapalı köşeler yoktur. Her şey hür, serbestçe nefes alır. Ben oralarda ölmek istiyorum, duvarlar arasında değil. Rio Grande ile Arkansas arasındaki her dereyi, her pınarı bilirim. O ülkede ben avlandım ve yaşadım. Benden önce babalarım gibi. Ve onlar gibi ben de oralarda mutlu oldum. Washington'a gittiğimde büyük beyaz peder olan sen, Comanche yurduna kimsenin karışmayacağına söz vermiştin. Kendi topraklarımızda dilediğimiz gibi yaşayacaktık. Şimdi ne diye evlerde yaşamamızı ve ata yurdumuzun derelerini, güneşini ve rüzgarını terk etmemizi istiyorsun? Evet, işte bütün bu şairane protestolar cevapsız kaldı sevgili dinleyiciler. Rezervasyona gelmeyen Kızılderililerin askerlerce öldürüleceği bildirildi. Bu iltimatama ancak birkaç yüz Kızılderili boyun eğdi. Sonradan Cumhurbaşkanı olacak olan General Sherman, aşiret reislerinden Satanta ve Yalnız Kurt'u müzakereye davet etti. Davete gelen iki reisi tutuklatarak Kiowa aşiretine ultimatum yolladı. Rezervasyona gelmedikleri takdirde şeflerini asacaktı. Evet, bu kalleşlik neticesi mağrur Kiowalar kuzu gibi beyazların çorak toprak hapishanesine yerleşmek üzere geldiler. Fakat rezervasyonun zor hayatına dayanmak imkansızdı. Çorak toprakta yetişen cılız mısır koçanları kimseye yetmiyordu. Amerikan hükümetinin vaat ettiği erzak yardımı da kah yolsuzluktan, kah idaresizlikten rezervasyona ulaşıncaya kadar bir avuç kalıyordu. Üstelik at hırsızı beyaz çeteler bir gece rezervasyona girmiş, zavallıların 300 kadar en iyi atlarını alıp kaçmışlardı. Genç savaşçılar buna dayanamadılar. Geri kalan atları atladıkları gibi hırsızların peşine düştüler. Texas'a kadar kovaladılar fakat izlerini kaybettiler. Bunun üzerine Meksika'ya akın ettiler. Orada çalınan kendi atları sayısında at toparladılar ve tekrar sınırı geçtiler. Fakat çatışmalarda hem Meksikalı hem de Amerikalı askerleri vurmuşlardı. İki yiğitlerini de kaybetmişlerdi. Bunlar Şef Yalnız Kurt'un oğlu ve yeğeniydi. Rezervasyona bu kara haberle döndüklerinde Yalnız Kurt üzüntüden deliye dönmüştü. Saçını töre gereği kesti. Eski Türklerde olduğu gibi. Çadırını yaktı ve atını kurban kesti. Öc almaya and içti. Atına bindi, birkaç yiğidiyle beraber rezervasyondan kaçtı. Dosdoğru Texas'a akın etti Yalnız Kurt. Oğlunun ve yeğeninin mezarını buldu. Kemiklerini aldı. Yolunu kesmeye çalışan askerleri ateş ede ede dostları Comanche'lerin rezervasyonuna kadar gelebildi. Orada soydaşlarının güneş dansı bayramlarına katıldı. Az sonra Şef Satanta da onlarla buluştu. Cheyenne ve Arapaho aşiretlerinde geldiği bu merasimde yaban sığırının tükenmek üzere olduğu, daha kötüsü beyaz adamın demir atı yani demir yolunu topraklardan geçireceği haberleri geldi. Buralardan tren de geçerse artık onlara hiç hayat hakkı kalmayacaktı. Bir harp çetesi kuruldu sevgili dinleyiciler. Ve tam o sırada hür bozkırlarda yaban sığırı sürülerini katliam etmekte olan beyaz avcılara hücum kararı verildi. Ne çare ki taş binalar arkasına sığınan avcılar, saldıran yiğitleri ellerindeki yeni keşif sığır tüfekleriyle perişan ettiler. Evet, Kızılderililerin bu ümitsiz kıyam hareketi üzerine General Sherman çevredeki bütün kalelerden asker çıkardı. Kiowalarla Comanche'ler yalnız kendilerinin bildiği gizli bir yurda kaçtılar. Burası düz bozkırda uzaktan bakılınca hiç fark edilmeyen kılıçla yarılmış gibi bir çöküntünün teşkil ettiği bir dere boyuydu. Çepeçevre aşılmaz kayalarla ve şelalelerle kaplıydı. Eski türkülerin Ergenekon'u gibi dar bir yerden girilirdi bu gizli yurda. Paolo Duro isimli bu yeri beyazlardan ancak Coronado 16. yüzyılda görmüştü. Cennet gibi bir yerdi. Dereler, söğütler ve yaban sığırlarının bayıldığı yüksek otlarla kaplıydı. Kaçak Comanche, Kiowa ve Cheyenne kızılderileri buraya sığındılar. Yaz sonuydu. Gereği kadar sığır vurdular. Etleri kış için kurutup kavurma yaptılar. Yağı ve ilikleri tulumlarda sakladılar. Sinirleri ok kirişi ve dikiş ipliği için işlediler. Boynuzlarından bardak ve kaşık yaptılar. Kıllarından ip ve kuşak imal ettiler. Derileri de çadır, elbise ve çarık için de bağladılar. Otlaklarda 2000 kadar atları yaban sığırlarıyla ortaklaşa otluyordu. Kadınlar iş görüyor, çocuklar derede oynuyorlardı. Bu birkaç bin kızılderilinin son cennet yurduydu. Eskisi gibi mutlu oluvermişlerdi. Ama beyaz adam bunu bir meydan okuyuş sayacaktı sevgili dinleyiciler. O yılın Eylül'ünde General Sherman'ın emri üzerine Dodge, Concho, Bascom ve Sili kalelerinden binlerce mavi elbiseli asker, ellerinde mavzer, artlarında topçu, bir avuç hürriyet aşığı kızılderiliği aramaya koyuldular. Ve casusları sayesinde gizli yurdu buldular. İlk hücumu Yalnız Kurt'un Kiowaları karşıladı. Kadın ve çocukların kaçışına fırsat verecek kadar dayanabildiler. Arta kalanları geri çekildi. Askerler çadırları yakmaya ve yerlilerin kış erzaklarını tahribe başladılar. Gün biterken 1000 at yakalanmış ve öldürülmüştü. Bozkıra atılan kızılderililer ateş altında perişan olmuş yaya kaçışıyorlardı. Ne kışlık elbiseleri ne de gıdaları kalmıştı. Askerler çocuk kadın dinlemiyor, yakalayabildikleri kızılderiliyi öldürüyorlardı. General Sherman, iyi bir kızılderili ölmüş olanıdır demişti. Bu soykırımı durdurma ümidiyle belli başlı şefler Sili Kalesi'ne kendiliklerinden gelip teslim oldular. Derhal zincire vuruldular. Teksas'a hapse atılmak üzere götürülürken göz yaşartıcı sahneler oldu. Daha önce de büyük şef yaşlı Stank kelepçeli olarak arabaya atılmış fakat kaleden çıkar çıkmaz kelepçeli elini gözünü kırpmadan koparmış, sağlam kalan tek eliyle gizlediği bıçağını kapmış, arabacı askeri vurmuş, bir başka askerden kaptığı tüfeği boşaltırken ve kurşun yağmuru altında can verirken Kiowa yiğitlerinin türküsünü haykırmıştı. Ey güneş, sen hep kalacaksın ama biz yiğitler ölmeliyiz. Ey toprak, sen hep kalacaksın ama biz yiğitler ölmeliyiz. Bu seferki esirler sağlama bağlanmıştı sevgili dinleyiciler. El ve ayakları zincire vurulmuştu. Arabalar ufukta kaybolurken perde iniyordu. Teksas'ta koca yiğit Satanta bir hastanede ölmek üzereyken pencereden kendisini atmış ve kendi iradesiyle ölmeyi tercih etmişti. Yalnız Kurt da az sonra onu takip etmişti. Rezervasyondaki Comanche'lere çorak toprakta mısır nasıl ekilir öğretsin diye Washington'dan Tatum adlı bir ziraat mütehassısı yollanmıştı. Ne acıdır ki Comanche'ler Teksas'tayken zaten mısır ekiyorlardı. Ama beyazlar onları yurtlarından sürünce yaşamak için avcılığa dönmüşlerdi. Onların bir beyazdan mısır ekimini öğrenmeye ihtiyaçları yoktu. Daha da acısı Massachusetts'e 1621'de İngiltere'den göçen ilk beyazlardan olan Pilgrimlere yerli Amerikan bitkisi olan mısırı getiren ve onlara mısır ekmeği ve hindi avlamayı öğreten, böylece o yılın kışını 1621-22 kışını açlıktan ölmeden geçirmelerini sağlayan Squanta adlı bir kızılderiliydi. Ne demişler? İyilik et, kemlik bul. Evet sevgili dinleyiciler, geçenlerde meşhur artistlerden bir tanesi Ah, nerede o eski köfteler, nerede o eski cızbız köfteler diye içini çekiyor kendisiyle yapılan bir röportajda. Böyle diyor, etrafa mis gibi dumanlarını savura savura köfte kızartan sokak köftecilerini özledim diyor. Şöyle çıkıp kimsenin dikkatini üstüme çekmeden yiyemiyorum diye de şikayet ediyor. Evet, vaktiyle sevgili dinleyiciler, bu meşhur artistimizin yiyemediği, hasretini çektiği köfte bundan 50-60 yıl önce İstanbul sokaklarında, bilhassa İstanbul'un merkezinde Babali'de çok yaygındı. Ve bir köfteci Sabiha abla vardı. Babali'nin meşhur simalarından. Babali tarihinde çok mühim bir yeri vardı bu Sabiha ablanın. Çünkü Babali'yi doyuran kadın diye bilinirdi. O zamanlar akşam gazeteleri çıkardı sevgili dinleyiciler. Onlar öğlenden sonra dağıtılırdı. Bu Sabiha ablanın köfte arabası Narlıbahçe sokağında tam akşam gazetesinin önünde dumanlarını savura savura dururdu. Sanki böyle kalkmaya hazırlanan bir çatana, bir gemi gibi. Etrafında da tabii bir müşteri kalabalığı, herkes biliyor. Sabiha abla taze bir ekmeğin dörtte birini yarar, içine köfteleri ve maydanozlu piyazını doldururdu. Köfteleri nasıl etten yapardı orasını Allah bilir ama yiyenler inanılmaz derecede nefis olduğunu söylerlerdi bu köftelerin. Bu köftelere en imrenenlerden birisi de akşam gazetesinin baş muharriri, ser muharriri, baş yazarı Necmettin Sadak'tı. Necmettin Sadak iyi şeylerden anlayan konformist bir adamdı. Hayatı Avrupalarda geçmişti. Bir zamanların Dışişleri Bakanıydı bu. O da etraftan utanmasam ben de gidip bir gün sokakta Sabiha Hanım'ın köftesinden yiyeceğim derdi. Nihayet bir gün dayanamadı Necmettin Sadak ve Sabiha abladan 10 porsiyon köfte ısmarlayıp yazı işlerine getirtti. O kadar nefis bir şeydi ki bu köfteler, bir 10 porsiyon daha istedi. O zamanki gazete yazarları, Babali'de çalışan gazete muharirleri, Selami İzzet'ten tutun da Vala Nurettin'e, Vanu'ya kadar hep bu Sabiha ablanın köfte arabası için bir iki yazı yazmışlardı. Yani köfte arabası edebiyata girmişti ve bu Sabiha Hanım da edebiyata köfte arabasıyla girmişti. Ne yazık ki sevgili dinleyiciler, Avrupa'da hamburger, nippi gibi çeşitli isimlerle cızbız ve köfte modası alıp yürür, yayılırken bizde elini ayağını çekmeye başladı. Bir vakitler Sultanahmet Parkı'nın tam karşısında upuzun saç bacalarını metrelerce yükseltmiş yan yana cızbızcılar vardı. Bugün Halide Edip'in büstünü bulunduğu sette. Sirkecinin köftecileri de ayrıydı. Ama hala yine de şehirde birkaç köfte arabası dolaşıyor. Bazılarının çok da güzel isimleri var. Mesela Kırık Çatal gibi. Bugün sevgili dinleyiciler, Fransız Demir Yolları İdaresi bir buluşuyla çok övünür. Son yıllarda Avrupa'da işleyen en lüks trenlere bir vagon ilave ettiler. Ne vagonu biliyor musunuz? Köfte vagonu. Vagon restorandan başka vagon grill, kebap arabası. Başta cızbız olmak üzere her türlü karışık kebap yaptırıp getirtebilirsiniz. Böbrekten kuzu ciğerine kadar. Bu vagonlar öylesine rağbet görüyor ki 3 vardiya yemek veriyorlar yolculara. Her zamanda her masası dolu. Demir Yolları İdaresi bu büyük buluşlarından dolayı 4 işletmeciyle 7 tane aşçıyı mükafatlandırmıştı. Evet, köfte arabasını bulan birisi varsa o da Türklerdir ama sahip çıkanlar Fransızlar oldu. Sevgili dinleyiciler, eskiden bir de sokak balık kızartıcıları, palamut tavacıları vardı. Tepe başında, tam şimdiki Etap Oteli'nin yerinde, özellikle arka taraftaki sokakta sıra sıra balık kızartanlar vardı. Aynen bu Sabiha Hanım usulü. Dörtte bir ekmeğin içine iki dilim palamut. Balıklar foşur foşur kızarırlar. Maşayla tavadan alınırlar. Doğru taze ekmeğin içine. Bir de bol soğanlı piyaz. Ve inanılmaz derecede de ucuz olurdu. O zamanlar Tepebaşı ve Asmalı Mescit bir şarap çarşısıydı sevgili dinleyiciler. En meşhur firmaların acenteleri oradaydı. hem toptan hem şişe şişe perakende şarap satarlardı. Şaraba düşkün olanlar bu köfte ekmeği ummiyet edip, özür dilerim, balık ekmeği ummiyetle şarap yanında meze niyetiyle içerlerdi. Şimdi böyle şipşak balıkçılar var ama artık karada değil, Eminönü'nde, sahilde, denizin üstünde. Bu ayaküstü balık yemenin kaşifi, patentini İngilizler kendilerinde zannederler. Sahiden de bugün Londra'nın en ucuz karın doyurulacak lokantası balık ve patates kızartması diye adlandırılan ve çoğunlukla Çinliler tarafından işletilen yerlerdir sevgili dinleyiciler. Vaktiyle bir de sokak pilavcıları vardı sevgili dinleyiciler ki onların da büyük çoğunluğu kayıplara karıştı. Sokakta kazan dolusu nohutlu pilavlar. Adam kepçesini daldırır, madeni tabağı boşaltır, iki kepçe bir porsiyon. Böylesine nefis bir pilavı en lüks lokantada, en ünlü lokantada yiyemezdiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi nerelerde sokak pilavcıları? Ya Kahire'de bulursunuz ya da Tahran'da. Onlarınki de pilav değil, çılavdır. Vaktiyle bizde Hüdadat adındaki İran lokantasında olduğu gibi. Bir de Paris'te, hem de tam Folies Bergère tiyatrosunun etrafında kuskus pilavcıları vardır. Onları da unutmamak lazım. Folies Bergère'den çıkan şık şık hanımlar, tuvaletli kadınlar çoğunlukla Cezayirliler, Tunuslar tarafından işletilen bu pilavcılara dolarlar, kaşıklarlar kuskusu. Bunların milli mahalli yemeğidir Kuzey Afrikalıların ve bizdeki kuskustan biraz farklıdır. Bizden de böyle bir akıllı ihracatçı çıksa az bir gayretle Avrupa'ya ne kuskuslar ne pilavlar ihraç ederlerdi. Günümüzde tek tek, tek tük seyyar satıcıların dolmuş duraklarının aralarında bu nohutlu pilav satıcıları geçiyor. Yine öyle bakıyorsun, tertemiz bir araba, üzerinde kandil yanıyor. Efendim pilav, nohutlu pilav, arasına bazen de et atıyorlar. Fakat artık o metal madeni tabakların yerini kağıt veya plastik tabaklar almış. Yani kullanıldıktan sonra atılan, böyle bir değişiklik olmuş. Bu pilavcılar tek tük yine görülüyor ama artık yer değiştirdi. Çarşılarda değil, seyyar satıcı ve otobüs dolmuş duraklarının aralarında. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Böylece sizlere veda ederken haftaya tekrar yeni bir Çınaraltı programında buluşmayı umut ettiğimizi belirtiyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. TGRT FM'den ayrılmayın. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Çınaraltı.